Bu kitap Altı Nokta Körler Derneği Sesli Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasaktır. Seslendiren Hüseyin Memiş. Eserin adı İnsanın Anlam Arayışı. Yazarı Victor E. Franklin. Türü psikoloji. Basım yeri İstanbul. Basım tarihi Kasım 2021. Bu kitap 155 sayfadır. Birinci ayrım. Birinci kısım. Toplama kampı deneyimleri. Bu kitap olayların ve olguların değil, kişisel anıların, milyonlarca tutsağın defalarca yaşadığı deneyimlerin bir beyanıdır. Bir toplama kampının oradan çıkanlardan biri tarafından anlatılan içeriden hikayesidir. Bu masal yeterince anlatılmış ancak daha az inanılmış, büyük dehşetler değil küçük eziyetlerden oluşan birikimle ilgilidir. Başka bir deyişle şu soruyu cevaplamaya çalışır. Ortalama bir tutsak için toplama kampında gündelik yaşam nasıldır? Burada anlatılan olayların birçoğu büyük ve ünlü kamplarda değil, asıl imhanın gerçekleştiği küçük kamplarda gerçekleşmiştir. Bu öykü ne büyük kahraman ve şehitlerin ıstırap ve ölümleri, ne başlıca kapolar, özel ayrıcalıkları olan ve vasi olarak çalışan tutsaklar, ne de ünlü tutsaklarla ilgilidir. Bu nedenlerle de güçlü olanların ıstıraplarından ziyade bilinmeyen ve kayda tutulmamış devasa kurbanlar ordusunun feda ettiklerini, çektiklerini ve ölümlerini anlatır. Kapolar, kollarında ayırt edici bir işaret taşımayan bu mahkumları gerçekten hor görürlerdi. Bu, sıradan tutsaklara pek az yiyecek verilir ve bazen de hiç verilmezken kapolar asla aç kalmadılar. Hatta kapoların birçoğu kampta hayatları boyunca beslendiklerinden daha iyi beslendi. Tutsaklara karşı çoğunlukla gardiyanların olduğundan daha serttiler ve onları SS'in adamlarının dövdüğünden daha vahşice döverlerdi. Bu kapolar elbette ki karakterleri bu tür işler için uygun olanlar arasından seçilmişlerdi ve onlardan bekleneni vermedikleri anda rütbeleri alınırdı. Kısa sürede SS'in adamlarından ve kamp gardiyanlarından hiçbir farkları kalmadığı için aynı psikolojik zeminde değerlendirilebilirler. Dışarıdan bakan birinin kamp hayatına dair duygusallık ve acımanın bulandırdığı yanlış bir fikre kapılması kolaydır. Tutsaklar arasında süre giden çetin var olma savaşı konusunda pek bir şey bilmiyordur. Bu, günlük ekmek ve yaşamın kendisi için kişinin kendi adına veya iyi bir arkadaşı için verdiği amansız bir mücadeledir. Mesela resmi olarak belli sayıda tutsağın başka bir kampa sevki için olduğu söylenen nakil araçlarını ele alalım. Bunların son durağının gaz odaları olduğunu tahmin etmek zor değildi. Çalışabilecek durumda olmayan hasta ve zayıf tutsaklar seçilerek gaz odaları ve fırınlarla dolu olan büyük merkezi kamplardan birine gönderilirdi. Seçim süreci tüm tutsaklar veya gruplar arasında bir meydan kavgasının başlama işaretiydi. Herkes kurtarılan kişinin yerine başka birinin kurban edileceğini bilmesine rağmen önemli olan tek şey kişinin kendi ismini veya arkadaşlarınınkini kurban listesinden sildirebilmekti. Her bir nakil aracı belli sayıda tutsağa götürmek zorundaydı. Bunların hangi tutsaklar olduğu o kadar önemli değildi çünkü her biri sadece bir sayıdan ibaretti. Kampa nakilleri sırasında en azından Auschwitz'te yöntemlerden biri buydu. Tüm resmi belgelerine mal varlıkları ile birlikte el konuluyordu. Böylece her tutsağın kendisine yeni bir isim ve meslek uydurabilme şansı oluyordu. Çeşitli sebeplerden dolayı birçoğu bunu yaptı. Yetkililerin ilgilendiği tek şey esirlerin numaralarıydı. Bu numaralar çoğunlukla derilerine dövme ile damgalanıyor. Ayrıca pantolon, ceket veya paltoların da belli yerlerine işleniyordu. Bir tutsağa karşı suçlama yönetmek isteyen bir gardiyanın tek yapması gereken numarasına bakmaktı. O bakışlardan ne korkardık? Asla ismini sormazdı. Nakil konvoyuna dönecek olursak, ahlaki veya etik sorgulamalar için kimsenin ne vakti ne de isteği vardı. Herkes tek bir düşünce tarafından yönetiliyordu. Evde bekleyen ailesine kavuşmak için hayatta kalabilmek ve arkadaşlarını kurtarmak. Dolayısıyla herkes nakil aracında kendi yerine başka bir tutsağı, başka bir numarayı tereddütsüz yerleştirebilirdi. Daha önce de belirttiğim gibi kapoların seçimi çirkin bir süreçti. Bazı mutluluk verici istisnalar olsa da tutsaklar arasında sadece en zalimleri bu iş için seçiliyordu ancak SS tarafından yürütülen kapı seçimi bir yana, neredeyse her zaman tüm tutsaklar arasında süre giden bir seçim süreci daha vardı. Ortalamaya bakılırsa sadece yıllar boyunca kamptan kampa sürülen ve bu hayatta kalma mücadelesinde tüm erdemlerini kaybeden tutsaklar yaşamlarını sürdürebiliyorlardı. Kendilerini kurtarmak için dürüstçe olsun olmasın, kaba kuvvet, hırsızlık ve arkadaşlarına ihanet de dahil olmak üzere her yolu denemeye hazırlardı. Birçok şanslı olay ve mucizenin, artık buna ne derseniz, yardımıyla geri dönebilmiş olan bizler biliyoruz ki en iyilerimiz dönemedi. Toplama kamplarına dair belgelere dayanan birçok açıklama hali hazırda kayıtlara geçmiş durumdadır. Burada olgular insan deneyimlerinin bir parçası oldukları sürece önemlidir. Elinizdeki denemenin tanımlamaya çalışacağı şey bu deneyimlerin gerçek doğasıdır. Kamplarda kalanlar için bu deneyimler bugünün bilgisi ışığında açıklanmaya çalışılacaktır. Hiçbir zaman kamplara girmeyenlerin ise çok küçük bir yüzdesi hayatta kalan ve artık yaşamını sürdürmekte çok zorlanan tutsakların deneyimlerini öğrenmesine ve daha da önemlisi anlamasına yardımcı olabilir. Bu eski tutsaklar sıklıkla şöyle der: "Biz deneyimlerimiz hakkında konuşmaktan hoşlanmıyoruz." İçeride bulunmuş olanların hiçbir açıklamaya ihtiyacı yok ve diğerleri de ne o zaman nasıl hissetmiş olduğumuzu ne de şimdi nasıl hissettiğimizi anlayamazlar. Psikoloji belli bir bilimsel mesafe gerektirdiği için konunun metodik bir sunumunu yapmak epey zor bir girişim, ancak gözlemlerini kendi tutsaklığı sırasında yapan bir insan gerekli mesafeye sahip olabilir mi? Bu mesafeye dışarıdan bakan biri kesinlikle sahiptir. Ancak o da gerçekten değerli tespitler yapmaktan çok uzaktır. Olanları sadece içerideki bilebilir. Yargıları nesnel olmayabilir. Değerlendirmeleri abartı olabilir. Bunlar kaçınılmazdır. Herhangi bir kişisel yanlılıktan kaçınmaya çalışılmalıdır ve bu tür bir kitabın en büyük zorluğu da budur. Bazen çok mahrem deneyimlerden bahsedebilme cesaretini göstermek gerekir. Ben bu kitabı isimsiz olarak sadece tutsak numaramla yazmaya niyetlenmiştim. Fakat metin tamamlandığında isimsiz bir yayın olarak değerinin yarısını kaybedeceğini ve iddialarımı açıkça dile getirme cesaretini göstermem gerektiğini fark ettim. Bu nedenle teşhircilikten hiç hoşlanmamama rağmen bazı pasajları silmekten kaçındım. Bu kitapta anlatılanlardan kuru teoriler süzme işini başkalarına bırakıyorum. Bunlar 1. Dünya Savaşı'ndan sonra esir hayatının psikolojisine dair dikenli tel sendromunu bize tanıtan incelemelere katkıda bulunabilir. Kitlelerin psikopatolojisiyle ilgili bilgilerimizin zenginleşmesini 2. Dünya Savaşı'na borçluyuz. Lebon'un kitabından çok iyi bilinen bir alıntıyı biraz değiştirerek ifade edecek olursam, savaş bize sinir harbi ve toplama kamplarını getirdi. Bu öykü benim sıradan bir tutsak olarak yaşadıklarımla ilgilidir. Hiç gurur duymadan söylemeliyim ki kampta ilk birkaç hafta haricinde psikiyatr ve hatta hekim olarak istihdam edilmedim. Meslektaşlarımdan birkaçı iyi ısınmayan ilk yardım birimlerinde atık kağıtları sargı olarak kullanarak çalışacak şansa sahip oldu. Fakat ben 119-104 numaraydım ve çoğu zaman demir yolu için kazı yapıp ray döşedim. Bir keresinde işim hiç yardım almadan yolun altına su geçişi için tünel kazmaktı. Bu çabam ödülsüz bırakılmadı. 1944 Noel'inden hemen önce sözde ikramiye kuponlarıyla ödüllendirildim. Bunlar resmen köle olarak satıldığımız inşaat firması tarafından sağlanıyordu. Şirket kamp yetkililerine tutsak başına belli bir yevmiye ödüyordu. Kuponlar firmaya 50 peniye mal olmuştu ve bazen geçerlilikleri bitse de çoğunlukla haftalar sonra 6 sigara ile takas edilebiliyordu. 12 sigara değerindeki bir kuponun gururlu sahibiydim. Daha da önemlisi ise sigaralar 12 çorba ile takas edilebiliyordu ve 12 çorba da çoğunlukla açlıktan ölmemenin garantisiydi. Aslında sigara içme ayrıcalığı haftada bir kuponu garanti olan kapolar ve bir ihtimal ambar ve atölyelerde ustabaşı olarak çalışan ve yaptığı tehlikeli işler karşılığında birkaç sigara alan tutsaklarla sınırlıydı. Bunun tek istisnası yaşama arzusunu kaybetmiş ve son günlerinin tadını çıkarmak isteyenlerdi. Bu yüzden bir yoldaşımızın kendi sigaralarını içtiğini görürsek devam etme dirayetini yitirdiğini anlardık ve Bu inanç bir kez kaybedildiğinde bir daha nadiren dönerdi. Birçok tutuklunun gözlem ve deneyimlerinin sonucu olan büyük birikim incelendiğinde mahpusların kamp yaşamına karşı zihinsel tepkilerinin 3 evreye ayrılabileceği görülür. Getirilişinin ardından başlayan evre, kamp rutinine uyum sağladığı evre ve bırakılmasının ve özgürleşmesinin ardından gelen evre. İlk evreyi karakterize eden belirti şoktur. Şok, bazen tutsağın kampa resmi tesliminden bile önce başlayabilir. Örnek olarak kendi teslim koşullarımı anlatacağım. 1500 kişi trende günlerdir ve gecelerdir yolculuk ediyordu. Her vagonda 80 kişi vardı. Hepsi sahip olduklarından arta kalan birkaç parçanın oluşturduğu bagajların üzerinde yatmak zorundaydı. Vagonlar o kadar doluydu ki pencerelerin sadece üstündeki küçük bir parçada şafağın griliği görülebiliyordu. Herkes trenin bizi Angarya'ya tabi tutulacağımız bir mühimmat fabrikasına götürmesini bekliyordu. Hala Silezya'da mı olduğumuzu yoksa çoktan Polonya'ya mı vardığımızı bilmiyorduk. Tren düdüğünün tıpkı yok edilişe taşıdığı mutsuz yükün yardım çığlığına benzer ürkütücü bir sesi vardı. Derken tren yavaşladı. Belli bir istasyona yaklaşmıştı. Aniden kaygılı yolculardan bir çığlık yükseldi. Tabelaya bakın, Auschwitz. Herkesin kalbi bir an için durdu. Auschwitz ismi tek başına dehşet verici olan her şey demekti. Gaz odaları, fırınlar, katliamlar. Tren yavaşça neredeyse tereddüt eder gibi yolcularını bu korkunç gerçekten mümkün olduğunca korumak istercesine hareket etti. Auschwitz. Şafağın sökmesiyle devasa bir kampın ana hatları görünür olmaya başladı. Uzayıp giden sıra sıra dikenli teller, gözetleme kuleleri, tarama ışıkları ve şafağın griliği içinde düz ıssız yollarda kim bilir nereye doğru sürüklenen kılıksız insanlar. İçeriden komut veren bağırışları ve düdük sesleri duyuluyordu. Bunların anlamını bilmiyorduk. Hayal gücüm bana dar ağaçlarında sallanan insanlar gösteriyordu. Dehşete kapılmıştım ancak bu henüz bir hiçti, zira bu korkunç ve muazzam dehşete yavaş yavaş alışmak zorundaydık. Sonunda istasyona girdik. İlk sessizlik yüksek sesle verilen komutlar tarafından dağıtıldı. Bundan sonra bu kaba ve yüksek sesleri tüm kampta tekrar tekrar duyacaktık. Sesler bir kurbağanın son çığlığına benziyordu, ancak bir fark vardı. Sanki tekrar tekrar katledilen ancak yine de bağırmak zorunda bırakılan bir adamın gırtlağından çıkıyormuşçasına ürkütücü bir boğukluktaydı. Vagonun kapıları ardına kadar açıldı ve küçük bir tutsaklar grubu içeri doluştu. Çizgili üniformalar giymişlerdi ve kafaları tıraşlıydı, ancak iyi beslenmiş görünüyorlardı. Tüm Avrupa dillerini o koşullar altında garip görünen bir mizah tonunda konuşuyorlardı. Denize düşenin yılana sarılması gibi benim doğuştan gelen iyimserliğim, ki bu iyimserlik en çaresiz durumlarda bile duygularımı yönetmiştir, şu düşünceye tutundu. Bu tutsaklar epey iyi görünüyor. Moralleri iyi ve hatta gülüyorlar. Kim bilir, belki ben de bu duruma gelebilirim. Psikiyatride af yanılsaması adı verilen bir durum vardır. İdama mahkum edilmiş bir insan infazından kısa bir süre önce bile son dakikada affedilebileceği yanılsamasına kapılır. Biz de umut kırıntılarına tutunmuş ve son dakikaya dek o kadar da kötü şeyler olmayacağına inanmıştık. Bu tutsakların al yanaklarının ve tombul yüzlerinin görüntüsü bize büyük bir cesaret vermişti. O zamanlar istasyona her gün nakledilenleri karşılamakla görevli olan bu ayrıcalıklı seçilmişlerle ilgili pek bir şey bilmiyorduk. Bunlar yeni gelenlerden ve onların kıymetli eşya ve kaçak mücevher dahil tüm eşyalarından sorumlulardı. Auschwitz, savaşın son yıllarında Avrupa'nın tuhaf bir noktası haline gelmiş olmalıydı. SS'in elinde de altın, gümüş, platin ve elmaslardan oluşan özel hazineler biriktiği kesindi. 15 bin esir en fazla 200 kişi için inşa edilen bir barakaya tıkıştırılmıştı. Üşümüştük ve açtık. Uzanmak bir yana, barakada herkesin çömelmesine yetecek kadar yer bile yoktu. 4 gün boyunca verilen tek yiyecek 100-150 gramlık bir ekmek parçasıydı, ancak hangardan sorumlu kıdemli tutsaklardan birinin yeni gelenlerden biriyle platin ve elmastan yapılmış bir kravat iğnesi için pazarlığa tutuştuğunu duydum. Kârın çoğu eninde sonunda içki karşılığında takas edilecekti. Keyifli bir akşam için gereken miktarda içkiyi almak için kaç bin mark saymak gerektiğini hatırlamıyorum, ancak uzun süredir içeride olan bu insanların alkole ihtiyacı olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Bu koşullar altında kim onları kendilerini uyuşturmaya çalışmakla suçlayabilirdi? Başka bir grup tutsağın içkileri ise neredeyse sınırsız olarak SS tarafından karşılanıyordu. Bunlar gaz odaları ve fırınlarda çalışanlardı. Bir gün yeni bir grubun onların yerini alacağını ve zorla yerine getirdikleri cellat rolünü bırakıp kurban durumuna düşeceklerini çok iyi biliyorlardı. Birlikte yolculuk ettiğimiz herkes bir gün bunun sona ereceği ve her şeyin yoluna gireceği hayaliyle yaşıyordu. Bize bagajlarımızı bırakıp SS subayının önünden geçmek için kadınlar ve erkekler olarak iki sıra oluşturmamı söylendiğinde bunun anlamını kavrayamamıştık. Şaşırtıcı bir şekilde çantamı paltomun içine saklayacak cesareti bulmuştum. Sıramdaki herkes tek tek subayın önünden geçerken çantamın fark edilmesinin tehlike olacağını anladım. En iyi ihtimalle beni yere sererlerdi. Bunu daha önceki deneyimlerimden biliyordum. Subaya yaklaşırken ağır yükümü fark etmemesi için içgüdüsel olarak dik yürüdüm. Derken onunla yüz yüze geldim. Tertemiz üniformasının içinde ince, uzun bir adamdı. Uzun yolculuktan sonra pasaklı ve çökkün hale gelen bizlerle büyük bir tezat içindeydi. Sol elini sağ dirseğinin altına koymuş, tasasız ve rahat bir biçimde duruyordu. Sağ eli havada sakin bir tavırla solu veya sağı gösteriyordu. Bu adamın küçük parmak hareketlerinin arkasında yatan kötücül anlam hakkında hiçbirimizin en ufak bir fikri yoktu. Şimdi sağa, sonra sola ama daha çok da sola işaret ediyordu. Sıra bendeydi. Biri bana sağ tarafın çalışmaya gönderilenler için olduğunu, sol tarafın ise hasta veya çalışamaz durumda görünenlerin özel bir kampa gönderilmek üzere ayrıldığını fısıldadı. Daha sonra sık sık yapacağım gibi işleri oluruna bıraktım. Çantam beni biraz sola çekse de dik yürümeye çalıştım. SS subayı bana tekrar baktı, tereddüt eder gibi oldu ve iki elini omuzlarıma koydu. Kuvvetli görünmeye çalıştım ve omuzlarımı çok yavaş bir biçimde sağa doğru çevirdi. Böylece o tarafa ayrılmış oldum. Parmak oyununun önemi bize akşam açıklandı. Bu ilk seçim varlığımız veya yokluğumuz üzerine verilen ilk hükümdü. Birlikte nakledildiklerimizin büyük çoğunluğu yani %90 kadarı için ölüm fermanı verilmişti. Hüküm takip eden birkaç saat içinde yerine getirildi. Sola gönderilenler istasyondan doğruca fırınlara götürüldü. Bana orada çalışan birinin söylediğine göre bu binanın kapılarında birkaç Avrupa dilinde banyo yazılıydı. Girişte her esire bir kalıp sabun verilirdi ve sonra neyse ki daha sonra olanları benim açıklamam gerekmiyor. Bu dehşetle ilgili birçok kez yazılıp çizildi. Biz kurtulanlar yani sevkimizin azınlığı bu gerçeği akşam öğrendik. Bir süredir orada olan bir tutsağa meslektaşım ve arkadaşım P'nin nereye gönderildiğini sordum. Sol tarafım gönderildi. Evet diye yanıtladım. O halde onu orada görebilirsin dedi. Nerede? Bir el birkaç yüz metre ötede Polonya'nın gri göğüne duman salan bir bacayı gösterdi. Bacadan uğursuz bir duman çıkıyordu. Arkadaşın orada cennete uçuyor. Cevap buydu ama ben bu hakikati bana basit kelimelerle anlatılana kadar anlamadım. Fakat her şeyi kısaca anlatıyorum. Psikolojik bir bakış açısından bakıldığında istasyondaki şafaktan kamptaki ilk geçirdiğimiz geceye kadar uzun, çok uzun bir zaman geçmişti. Dolu silahlarıyla SS gardiyanlarının bize eşlik ettiği yolculuğumuzda istasyondan çıkarıldık, elektrik verilmiş dikenli telleri geçtik, kampa girdik ve temizleme istasyonuna ulaştırıldık. İlk elemeyi geçenler için bu gerçek bir banyoydu. Ah yanılsaması yine devreye girdi. SS'in adamları neredeyse sevimli görünüyordu. Nedenini kısa sürede anladık. Bileklerimizdeki saatleri görmüşlerdi ve bizi tatlılıkla onları vermeye ikna edebildikleri sürece bize karşı iyiydiler. Zaten üzerimizdeki her şeyi eninde sonunda vermeyecek miydik? Niye saatimizi bu daha sevimli adama vermeyelim ki? Belki bir gün o da bunun karşılığında bir iyilik yapardı. Dezenfektan odasına açılan antreye benzeyen bir bölmede bekledik. SS'in adamları göründü ve üstümüzdeki her şeyi, saatlerimizi ve mücevherlerimizi atmamız için yere battaniyeler serdiler. Aramızda hala yardımcı olmak üzere orada bulunan eski tutukluların şaşkın bakışları arasında alyansını, bir madalyonu ve uğurlu mücevherini vermesi olur mu diye soran saf tutsaklar vardı. Her şeye el konulacağını henüz kimse kavramamıştı. Eski tutsaklardan birinin güvenini kazanmaya çalıştım. Ona çaktırmadan yaklaşarak paltomun iç cebindeki rulo yapılmış kağıtları işaret ettim ve dedim ki ''Bak bu bilimsel bir kitabın taslakları. Ne diyeceğini biliyorum. Hayatımı kurtardığım için şanslıyım ve hayattan başka bir şey beklememeliyim ancak kendime söz geçiremiyorum. Bu taslağı her ne pahasına olursa olsun korumalıyım. Hayatım boyunca bunun üzerine çalıştım. Bunu anlayabiliyor musun? Evet, eski tutsak anlamaya başlamıştı. Yüzüne önce acımayla dolu, sonra şaşkın, alaycı ve aşağılayıcı bir gülümseme yayıldı ve soruma cevap olarak tek kelime söyledi. Bu daha önce kamp sakinlerinin dağarcığında bulunmayan bir kelimeydi. Siktir. O anda gerçeği açıkça gördüm ve psikolojik tepkimin ilk evresinde zirvesini yaşadım. Geçmişimin tamamını dışarıda bıraktım. Aniden solgun, korkulu yüzlerle çaresizce dert anlatmaya çalışan yol arkadaşlarım arasında bir kıpırdanma oldu. Yine kabaca bağırılan emirleri duyduk. Hemen banyonun girişindeki antreye itelendik. Burada hepimizin girmesini bekleyen bir SS'in çevresinde toplandık. Dedi ki, size 2 dakika veriyorum ve saat tutacağım. Bu 2 dakika içinde tamamen soyunacak ve üzerinizdeki her şeyi olduğunuz yere bırakacaksınız. Ayakkabılarınız, kemer ve askılarınız, kuşağınız dışında yanınıza hiçbir şey almayacaksınız. Saymaya başlıyorum. Tutsaklar büyük bir telaşla giysilerini yırtarcasına çıkarmaya başladılar. Zaman azaldıkça gerilen tutuklular beceriksizce iç çamaşırlarını, kemerlerini ve ayakkabılarını çıkarmaya çalışıyorlardı. Derken ilk kamçı seslerini duyduk. Deri kayışlar çıplak bedenlere inip kalkıyordu. Ardından tıraş edilmek üzere başka bir odaya itelendik. Sadece kafamız tıraş edilmedi. Tüm vücudumuzda tek bir tüy bile kalmamıştı. Bunun ardından duşların önünde sıraya sokulduk. Artık birbirimizi zorlukla tanıyorduk ama bazılarının musluklardan gerçek su aktığını söylemesi üzerine rahatlamıştık. Duş için beklerken çıplaklığımızı tam olarak hissetmiştik. Çıplak bedenlerimiz haricinde hiçbir şeyimiz, hatta saçlarımız bile kalmamıştı. Sahip olduğumuz tek şey kelimenin tam anlamıyla çıplak varoluşumuzdu. Eski hayatlarımızla somut bir bağ kurabilecek ne kalmıştı? Benim gözlüklerim ve kemerim vardı. Daha sonra onları bir parça ekmekle takas edecektim. Kuşağı olanlar ise biraz daha heyecan bekliyordu. Akşam bizi karşılayan ve bölmemizden sorumlu olan kıdemli tutsak, kuşağında para ya da değerli taş saklayan herkesi tavanın şurasına asacağına şeref üzerine yemin etmişti. Kampın kıdemli bir sakini olarak yasaların ona bu yetkiyi verdiğini gururla açıklamıştı. Birinci ayrım sonu.